Ayrım 26. Köylüler, Honoré de Balzac, sayfa 321. Doğrudan doğruya Buffon ve Cuvier'in yeryüzü ile ilgili düşüncelerini yinelemekten öteye gitmeyen Bay Gourdon, Solange'lılar tarafından bilgin kabul edilemezdi. Ama deniz kabukları koleksiyonu ve kurutulmuş bitki koleksiyonu yapardı. Ayrıca kuşları samanla doldurmayı da bilirdi. Son olarak da Solange şehrine bir doğa bilimi müzesi armağan etmek niyetindeydi. Böylece de bütün vilayette büyük bir doğacı, Buffon'un da halifi sayılırdı. Bu hekim, Cenevalı bir bankere benzerdi. Bilgiçlik taslayan, soğuk, temiz bir insandı. Parası ve hesapçılığı yoktu. Solange'dan geçerken ölen bir ayı ve bir köstebek, ilin bütün kemiricileri, yer sıçanları, soreksler, fındık sıçanlarından oluşan o ünlü müzesini büyük bir kendini beğenmişlikle herkese gösterirdi. Müzede bunlardan başka Jura'da yakalanan bir Alp kartalı, Burgonya'da vurulmuş ilginç kuşlar, pul kanatlar koleksiyonu, bu sözcüğü duyanlar canavar gibi hayvanlar göreceklerini umarlar, görünce de kelebekmiş bunlar canım derlerdi. Birçok dostunun ölürken kendisine bıraktığı fosil kavkılar ve nihayet Burgonya ve Jura'da toplanmış mineraller vardı. Bu zenginliklerin bulunduğu camekanlı dolaplar, Gourdon'un evinin bütün birinci katını kaplıyordu. Büfelerin çekmecelerinde de böcek koleksiyonu vardı. Tuhaf tuhaf etiketler, cicili bicili renkler, doğada rastlanınca pek dikkat edilmeyen ama vitrinlerde hayran hayran seyredilen bu eşyalar görenleri hayretlere düşürür, pek etkilerdi. Bay Gourdon'un müzesini ziyaret etmek için randevu almak gerekliydi. Ben de 500 çeşit kuş, 200 memeli, 5000 böcek, 3000 kavkı, 700 maden örneği bulunur derdi meraklılara. Ne sabırlı insanmışsınız derlerdi hanımlar. Hekim şöyle karşılık verirdi. İnsan elinden geldiği kadar hizmet etmelidir yurduna. Ve hayvan iskeletlerinden kendine büyük bir çıkar sağlayarak şöyle derdi. Hepsini bir vasiyetname ile şehre veriyorum. Ziyaretçiler onun insanseverliğine hayran kalırdı. Hekimin ölümünden sonra belediye binasının ikinci katını tümüyle Gourdon Müzesi'ne ayırmaktan söz edilirdi. Oraya mermerden bir büstümün konacağını umut ediyorum. Bu cesareti gösteremiyorum ama adımın yazılması için yurttaşlarımın minnettarlığına güveniyorum diye cevaplardı bu öneriyi. O zaman şöyle derlerdi ona. Ne demek efendim? Bu o kadar önemli bir şey mi yani? Siz Solange'ın medar-ı iftarı değil misiniz? Sonunda bu adam kendini Burgonya'nın ünlülerinden biri olarak görmeye başladı. En sağlam gelir, devletten sağlanan gelir değil, insanın kendi kendisine duyduğu saygıdan gelenidir. Bu bilgin, Lupin'in dil bilgisi kurallarına göre söylersek mutluydu. Mutluydu, mutluydu. Ufak tefek, anasının gözü bir adam olan zabıt katibi Gourdon'un yüzündeki bütün çizgiler boynunun çevresinde toplanırdı. Burnu, alnının, yanakların, ağzın hareket noktası gibi görülürdü. Tıpkı bütün akarsu yarıklarının dağın tepesinden çıkmaları gibi. Kendisine Burgonya'nın büyük şairlerinden biri gözüyle bakılırdı. Bir Piron. Bir Fransız şairi 1689-1773 özellikle açık saçık şiirler yazmıştır. Olduğu söyleniyordu. Bu değerli iki kardeş hakkında ilçe merkezinde şunlar söyleniyordu. Bizim Solange'da Gourdon kardeşler var. İkisi de Paris'e layık kalbur üstü adamlar. Bloke'de ucu sivri bir sopa ve delikli bir topun bir kordonla birbirine bağlanmasına oluşan oyuncak. Sopayı topun deliğine sokmaya çalışarak oynanan oyun. Son derece usta olan zabıt katibi, bu oyun hastalığı nedeniyle 17. yüzyılda çok yaygın olan bilboke üstüne şiir yazma hastalığına da tutuldu. Tutkular midyokratlarda çoğu zaman çifte çifte ortaya çıkar. Gourdon kardeşlerin küçüğü, şiirini Napolyon döneminde doğurdu. Bunu söylemek onun ne kadar sağlam ve ihtiyatlı bir mesleğe mensup olduğunu söylemek için yeterli değil midir? Lycée de Lancival, Parne, Saint-Lambert-Rouché, Vige, André, Berchou, onun kahramanlarıydı. Solange'ın yüksek sosyetesi Gourdon'un deliğinden üstten olup olmadığını Vergilius'un ve Milton'un yapıtlarını Fransızca'ya çeviren Fransız şair ve papaz 1783-1813. Üstün olup olmadığını tartışmaya başladığı güne kadar deli tanrısıydı onun. O günden sonra zabıt katibi onu biraz abartılmış bir nezaketle başpapaz Deli Efendi diye çağırmaya başladı. 1784 ile 1814 arasında yazılan şiirlerin tümü aynı örnekten alınmıştır ve beceri isteyen bir iştir bunları yazmak. 6'ya kadar gidildiğinde konunun yorulduğu kabul edildiğinden tümü aşağı yukarı 4 çarktan oluşan o övgü şiirleri Satürn'dür, Lütren. Bilbokiye'de adını taşıyan ve aynı türden olan Gurdon'un şiiri tıpatıp birbirinin aynı olan taşra şiir sanatına uygundu. Önce Gurdon'daki gibi şiirin konusu açıklanıyor. Her çağa uygun, küçüğü de büyüğü de. Deliye de akıllıya da gider. Bu tatlı oyunun şarkısını söylüyorum. Elin çeviklikle sivri bir sopaya iki delikli bir topu attığı, can sıkıntısına birebir gelen ilaç, mucit, palamedin kıskanacağı oyun. Ey aşkın, oyunun ve neşenin tanrısı! Temise sadık kalarak heceleri kağıda dizdiğim çatıya kadar in. Esin ver bana. Oyunun kuralları anlatıldıktan sonra bilinen en güzel Bilboke oyuncakları anlatılıyor. O dönemin oyuncakçılarına ne kadar para kazandırdığından söz ediliyordu. Sonunda bu oyunun statikle ne kadar ilgili bir oyun olduğu da kanıtlandıktan sonra Gurdon bu tür şiirlerin tümünün birinci bölümünü hatırlatan sonuçla bitiriyordu şiirini. Boş bir eğlence konusu, böylece sanat ve hatta bilime yararlı bir eşya oldu. Şiirin ikinci bölümünde her zamanki gibi oyuncağın nasıl kullanılacağı, sosyete ve kadınlar arasında oyundan ne gibi yararlar sağlanabileceği anlatılıyordu. Sevilen oyuncağın gözleri önünde alıştırmalar yapan oyuncuya betimleyen bu alıntıyla dostlar bu yüce edebiyatı tümüyle kavrayacaklardır. Şu oyuncuya bakın, kalabalığın ortasında gözünü fil dişi topa dikmiş. En küçük hareketini nasıl da izliyor. Top tam 3 defa parabol çiziyor. Sahte bir tütsüyle ilahını övüyor. Ama disk beceriksiz yumruğuna çarpmıştır. Kaçamak bir öpücükle parmağını da avutur. Nankör, bu küçük fedakarlıktan yakınma, talihli bir kazadır. Bir gülücükle ödüllen. Vergilius'a yaraşır bir betimleme olduğu için Gurdon mu daha üstün, deli mi diye bir sorun atılmıştır ortaya. Disk sözcüğünün kullanılması Brune tarafından eleştirilmiş 11 ay sürecek olan tartışmaların çıkmasına neden olmuştur. Ama Gurdon kardeşlerin bilgin olanı bir akşam karşıt görüşlülerin birbirine girmek üzere olduğu bir sırada anti-diskçileri şu gerekçeyle ezdi. Şairlerin disk diye adlandırdıkları şey bir küredir aslında. Nereden biliyorsunuz diye karşılık verdi Brune. Biz ayın yalnızca bir yanını görüyoruz. Üçüncü bölüm Bilboke ile ilgili ünlü hikayeden oluşuyordu. Bu hikayeyi ezbere bilir herkes. 16. Louis'nin meşhur bakanlarından biriyle ilgilidir. Ama 1810 ile 1814 yılları arasında Deba'da bu tür çalışmaları övmekte kullanılan bir deyişle bu şarkı yazarın oraya buraya serpiştirdiği tatlardan ve şiirden kaynaklanan yeni bir çekicilik kazanıyordu. Yapıtın özetlendiği 4. bölümde 1810-1814 arasında hiç rastlanmamış bir cesaretle şu dizeler görülüyordu. Yalnız bu şiir 1824'te Napolyon'un ölümünden sonra çıkmıştır. Tehlike dolu bir dönemde bu şiiri yazma yürekliğini gösterdim. Ah, krallar başka silah taşımasa ne olurdu sanki? Ne olurdu sanki halklar boş vakitlerini geçirmek için bu oyunlardan başka zevk aramasalar? Yıllardır gözyaşı döken Burgonya'mız, Satürn ve Rhea'nın mutlu günlerini yaşardı. Bu güzel dizeler, La Vie aux Folies'deki Burnie basım evinden çıkan ilk ve tek baskıdan alınmıştır. Bu şiir, 100 kişinin 3'er frank vermesiyle ölümsüzlüğe kavuştu. Tehlikeli bir örnek yaratan bu 150 açık insanın, bu şiiri en ince ayrıntılarına kadar belki 100 kez dinlediğini düşünürsek, bu centilmence davranışları daha çok değer kazanır. Bayan Sudri, salondaki konsolun üstünde duran ve 7 yıldan beri milletin başına bela olan Bilboke'yi ortadan kaldırmıştı. Sonunda bunun kendisine rakip olduğunu anlamıştı. Cüzdanının şişkin olmasıyla övünen üstadı iyice tanımak için rakiplerinden birine Solange'ın yüksek sosyetesine ne gibi sözlerle tanıttığını söylemek yeterlidir. Şöyle demişti 2 yıl önce, size tuhaf bir haber vereyim, Burgonya'da başka bir şair daha varmış, Lamartin. Yüzlerdeki genel şaşkınlığı görünce konuşmasını sürdürdü. Evet, Makonlu'ymiş ama nelerle uğraştığını hiçbir zaman tahmin edemezsiniz. Bulutları dizelere döküyormuş. Beyazken çok da güzel görünüyor bulutlar oysa, dedi şakacı Jerbe Baba. Akıl almaz, karmakarışık bir durum. Göller, yıldızlar, dalgalar, doğru düz bir tek imge, hiçbir öğretici imge yok. Şiirin kaynaklarından habersiz. Göğe doğrudan doğruya gök demiş. Gecelerin yıldızı diyeceği yerde ay diyor. İşte özgün olma merakı nerelere sürüklüyor insanı diye haykırdı. Zavallı delikanlı. Hem Burgonyalı ol hem de suyu terennüm et. Üzülüyor insan. Bana gelip akıl danışsa dünyanın en güzel konusunu salık verirdim ona. Şarap üstüne bir şiir yazmasını söylerdim. Başeyde adlı bir şiir. Ben çok yaşlı hissediyorum kendimi bu şiiri yazmak için. Bu büyük şair en büyük başarısından habersiz. Hala bu başarısını da Burgonyalı olmasına borçlu. Modern şairlerin adlarından bile haberi olmayan Sülenje şehrini kendisiyle uğraştırıyor. İmparatorluk döneminde edebiyatla uğraşan 100 kadar Gurdon vardı. Ve bu dönemi edebiyatı küçümsemiş olmakla suçluyorlar. Yayınlar gazetesini bir karıştırsanız neler göreceksiniz orada. Çıkrık, dama oyunu ve tavla üstüne, coğrafya üstüne, matbaacılık üstüne, komedi ve benzeri üstüne şiirler doludur. Merhamet, hayal, konuşma üstüne deliden övüle öyle bitirilemeyen başyapıtları ve Berşun'un mutfak bilimi, dans ve benzeri üstüne incileri de cabası. 50 yıl sonra belki de düşüncelerin, Lamartine'in yapıtı, doğulların, Hugo'nun yapıtı, arkasından gelen binlerce şiire de kimse kulak asmayacak, alay edecektir. Zevklerdeki değişmeleri, modanın tuhaflıklarını önceden kim kestirebilir ki? Nesiller gelip geçerken yolların üstünde rastladıkları putların artıklarını bile silip süpürür ve kendilerine yeni putlar yaratırlar. Zamanı gelince bunları da devirirler. Ufak tefek, kır saçlı, sevimli bir ihtiyar olan Sarkis hukuk ve limonlukla uğraşırdı. 12 yıldan beri sulh yargıçları kurumunun tarihi üstüne bir kitap yazmayı tasarlıyordu. Sulh yargıçlarının adli ve siyasal rolleri birçok aşamadan geçmiştir. Çünkü ihtilalin 4. yılının 2. ayında çıkan Yasalar Dergisi'ne göre her şey sulh yargıçlarında biterdi. Bugün de görevden alınmaları gereken bu görevlilerin maaşı görevin önemiyle orantılı olmadığı için ülke için vazgeçilmez olan bu kurum değerini yitirmiştir diyordu. İnatçı biri olarak tanınan Sarkis bu salona bir siyaset adamı sıfatıyla kabul edilmişti. Salonun en can sıkıcı adam olduğunu anlarsınız tabii ki. Kitap okur gibi konuştuğu söylenirdi. Gobertin ona Legion d'Honneur ünvanı vaat ediyordu ama sözünü tutmak için Leclerc'in yerine geçip orta sol sıralarında oturacağı günü bekliyordu. Zeki, şişko, ağır bir adam olan tahsildar Gerbe'nin yüzü yağlıydı ve sahte perçemleri vardı. Kulaklarındaki altın halkalar sürekli olarak gömleğini yakasına çarpardı. Meyve bilimine meraklıydı. Bölgenin en güzel meyve bahçesine sahip olmanın gururu içindeydi. Turfandayı Paris'ten bir ay geç alırdı. Cam altında tropikal ürünler, hatta ananas, şeftali ve bezelye yetiştirirdi. Paris'te sepeti 10 paraya satıldığı zaman Bayan Sudri'ye gururla çilek götürürdü. Soulange'ın bir de eczası Vermus'u vardı ki onun kimyagerliği, Sarkis'in devlet adamlığına, Lupin'in şarkıcılığı, Gurdon kardeşlerin bilgiçlik ve şairliğine benzemezdi. Ama yine de şehrin yüksek sosyetesi pek önem vermezdi kendisine. İkinci sınıf sosyete ise varlığından bile habersizdi. Bazıları hiç konuşmayan bu bilim adamının üstün bir yanı olduğunu içgüdüleriyle seziyorlardı belki de. Vermu yapılan saçmalıkları öyle alaycı bir gülümsemeyle karşılardı ki bir bilim adamı olduğundan kuşkulanılır, hatta inkar edilirdi durumu. Ötekilere gelince onlar kendisiyle ilgilenme zahmetine bile katlanmazlardı. Vermu, Bayan Sudri'nin salonunun abalısıydı. Hiçbir sosyete bir kurbanı acıyacak, alay edecek, hor görecek, koruyacak bir yaratığı olmadan tam bir sosyete olamaz. Vermu kafası sürekli bilimsel sorunlarla dolu olduğu için toplantılı her zaman gevşek bir kravat, düğmeleri açık bir yelek ve lekeli küçük yeşil bir redingotla gelirdi. Sonra yüzü bebek yüzüne o kadar benzerdi ki hep şaka konusu olurdu bu. Gerbe baba onun hayatına yakışır bir yüze sahip olduğunu iddia ediyordu. Taşra'da Sülenje gibi geri kalmış, Purkonya şakkası için hala eczacıları kullanırlar. Onurlu sanayiciler boyuna kolay gelirler çünkü para alırlar bu iş için. Bir kimyager sabrına sahip olan bu ufak tefek adam Bayan Vermü'den yararlanamıyordu. Taşra'da kocanın gücünün yetişi için bu deyim kullanılırdı. Bayan Vermü çekici ve neşeli bir kadındı. İyi kumar oynardı, 40 para yitirir de hiç sesi çıkmazdı. Sürekli kocasını çekiştirir, iğneleyici sözler söylerdi. Onu çevresine sıkıntı vermekten başka bir işe yaramayan bir aptal olarak takdim ederdi. Küçük şehirlerde çevreye neşe saçan insanlardan olan Bayan Vermü, bu küçük topluluğun tuzu biberiydi. Mutfak tuzuydu gerçi ama ne tuz. Biraz ağır şakalar yapardı ama hoş görülürdü. 70 yaşında ak saçlı bir ihtiyar olan papaz Topen'e bile sus bakayım sen yaramaz demekten çekinmezdi. 50 bin franklık gelir olan Sülenje değirmencisinin tek bir kızı vardı. Lupin, Omuri'yi Matmazel Gobertin'le evlendirme umudunu yitirmişti ve bu kızı düşünüyordu oğlu için. Reis Gobertin'in de aynı kıza kendi oğlu için talip olması aralarında bir başka zıtlığa neden oluyordu. Bir Sarkis Topen olan değirmenci şehrin Nusinjeni'ydi. 3 milyonluk adam olduğu söylenirdi ama hiçbir tertibe de girmek istemezdi. Yalnız buğday öğütmeyi, bu işi tekeli altında bulundurmayı düşünürdü. Terbiye ve nezaketten eser yoktu onda. Konşe konağı sahibinin kardeşi Jerbe babanın aşağı yukarı 10 bin franklık bir gelir vardı. Tahsildarlıktan kazandıkları bunun dışındaydı. Gurdonlar zengindiler, hekim, orman su genel muhafızı yaşlı Bay Jandren Wattlebed'in biricik kızıyla evliydi. İhtiyarın ölümünü bekliyorlardı. Zabıt katibi, peynire konuş bir fare gibi makamına çekilmiş olan Şişko Sulanje papazı, başrahip Topen'in yeğeni ve tek varisli evliydi. Yüksek sosyetenin içinde olan bu becerikli din adamının ikinci sınıf sosyeteyle de arası iyiydi. Mutsuz insanlara oturdu. Sulanje da sevdirmişti kendini. Değirmencinin ve Sarküz'ün yeğeniydi. Avon'a ve Avon medyokrasisine dahildi. Yemeklerini her zaman şehirde yerdi. Tasarruf eder, düğünlere gider ve dans başlamadan ayrılırdı oradan. Hiçbir zaman siyasetten söz etmezdi. Dinin gereklerini yaptırır ve bu benim mesleğim derdi. Hiç kimse de buna ses çıkarmaz ve bizim papazımız iyidir derlerdi. Sulanjları iyi tanıyan piskopos, bu papazdan çok şey beklemezdi ama böyle bir şehirde dini kabul ettiren, kilisesini doldurmayı bilen ve uyuklayan adamlar karşısında vaaz veren bir adam olduğu için mutluydu. Dresden'de ve öteki bazı Alman şehirlerinde olduğu gibi Sulanje'de de yüksek sosyete insanları birbirleriyle karşılaşınca ''Hanımız nasıllar?'' diye sorarlar. ''Hanımıyla birlikte değil de hanımıyla kızını gördüm.'' ve benzeri gibi sözler söylenir. Bir Paris'te oralarda eğer kadınlar şu kadın laflarını etse skandal çıkarmış olur. Ve terbiyesizlikle suçlanır. Cenevre'de, Dresden'de, Brüksel'de olduğu gibi Sulanje'da da yalnız refikalar var. Tabelaların üstüne falancanın refikası yazılmaz. Refikanız hanımefendi diye yazılır. Biz de bu kurala uyuyor ve hanım diyoruz. Çifte Gurdon hanımlar ancak ikinci sınıf tiyatroların o zavallı, hiç konuşmayan, önemsiz oyuncularıyla karşılaştırılabilirler. Parisliler genellikle alay aldıkları bu artistleri iyi tanırlar. Bu iki hanımın portresini tamamlamak için onların hanım hanımcık türünden kadınlar olduğunu söylemek yeter. En cahil burjuvalar bile çevrelerinde bu kadınların modellerini bulacaklardır. Jerbe babanın para işlerinden çok iyi anladığını, Sudri'nin de savaş bakanı olabileceğini söylemek bile fazla. Bu yaman burjuvalardan her biri taşra insanın var olması için gerekli özellikleri taşımakla kalmaz. Yine her biri seçtikleri sivrilme alanında rakipsiz olarak yollarına devam ederdi. Eğer Kuvye adını bildirmeden oradan geçmiş olsaydı, Sulanje'nin yüksek sosyetesi Hekim Bay Gurdon'a oranla fazla bir şey bilmediğine inandırdı onu. Noter Nuri, dönemin ünlü bir ses sanatçısı, için güzel dinlendirici bir sesi var derdi. Koruyucu bir hoşgörüyle Sulanje'nin bülbülüne eşlik etmeye de ancak Nuri layık görülebilirdi. Bu sırada Burnier tarafından basılan Bilbo Keith yazarına gelince Paris'te bu ayarda bir şairi rastlanacağına kimse inanmazdı. Çünkü Dee ölmüştü. Bu kendini beğenmiş taşra burjuvası hiçbir toplumsal üstünlük tanımayabilirdi. Gerçek şehirlerin ancak bu gibi küçük bir şehirde bir süre yaşamış olan insanların imgelemeleriyle görebilecekleri bu insanlar yüzlerinde derin bir doyum ifadesi taşırlar ve kendilerini Fransa'nın sinir merkezi gibi görürler. Tümü de kötülük etmek için inanılmaz bir ustalığa sahiptiler. Estin kahramanlarından birinin bir alçak olduğuna, Madame de Montcornet'in sırtında kocaman çıbanları olan bir entrikacı olduğuna, Peder Brozet'in küçük, pinti bir adam olduğuna karar vermişler. Aguye'nin ihalesinden 15 gün sonra da döşemeci adını taktıkları generalin kenar mahallelerden çıkmış bir insan olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Eğer Rijou, Sudri, Gobertin, La Vie aux Folies'de oturmuş olsalardı, araları bozulmuş olurdu. İddiaları kaçınılmaz biçimde çatışırdı Ama kader böyle istiyordu. Blanche'nin Lucullus'u tefecilik ve zevk ve sefa içinde keyfince yuvarlanmak için yalnız kalmalıydı. Bayan Sudre Soulange'dan başka bir yerde kraliçe olamayacağını anlayacak kadar akıllı çıktı ve La Vie aux Folles Gobertin'in iş merkezi oldu. Böylelikle toplumsal doğa incelemeleriyle eğlenenler General Moncorne'nin başarısızlığa mahkum olduğunu anlayacaklardır. Çünkü karşısındaki düşmanlar birbirinden ayrı olarak etkinliklerde bulunuyor, güçlerini ve hırslarını birbirinden uzak olarak geliştiriyorlardı. Böyle olunca da birbirlerini rahatsız etmiyorlardı ve kötülük yapma güçleri 10 kat artıyordu. Bulundukları refah düzeyinden gurur duyan bu asil burjuvalar sosyetelerinin La Vie aux Folles sosyetesinden daha üstün olduğuna inanırlar ve gülünç bir ciddiyetle vadide herkesin dilinde olan şu sözü yinelerlerdi. Soulange bir zevk, eğlence ve sosyete şehridir. Ama Avon'un başkentinde bu üstünlüğün kabul edildiğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Gobertin'in salonu Sudri'nin salonuyla çaktırmadan alay ederdi. Biz büyük bir iş ve ticaret şehriyiz. Servet biriktirmenin sıkıntısına katlanmak saçmalığını yapıyoruz, derdi Gobertin. Ama bunu öyle bir biçimde söylerdi ki, dünya ile ay arasında küçük bir rekabet olduğu kolayca sezilirdi. Ay, dünyaya yararlı olduğunu sanır. Dünya ise ayı yönetirdi. Ama çok iyi anlaşırdı ikisi de. Çok sıkı ilişkiler içindeydiler. Karnavalda Soulange'ın yüksek sosyetesi hep birlikte Gobertin, Jandren, maliye tahsildarı Lekrek ve kralın savcısı Sudri oğul tarafından verilen dört baloya giderdi kesinlikle. Her pazar kralın savcısı, bay ve bayan ve Mademoiselle Elise Gobertin, Soulange Sudri'lere yemeğe gelirlerdi. Kaymakam davet edildiği zaman ve konşe konağı sahibi Bay Gerbe teklifsizce yemeğe geldiği zaman Sudri'lerin kapısında dört görkemli vilayet arabası sıralanırdı. 26. ayrımın sonu sayfa 334.